Bu kitap Altı Nokta Köyler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Seda Mohul. Eserin adı Dönüş. Yazarı Ayşe Kulin. Türü Roman. Remzi Kitabevi 2013, 1. basım Mayıs 2013. 978, 975, 14, 1562, 2. Bu kitap 295 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 23 Ekim 2013. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Kayboldum. Zeytin ağaçlarının arasında kıvrılarak akarken karşıma aniden üçe ayrılan bir çatal çıktı. Toprak yollar doğuya, batıya ve güneye doğru uzanıyordu. Civarda ne bir tabela vardı, ne bir işaret, ne de gidip adres sorabileceğim ev veya insan. Bir köpek bile yoktu görünürde. Sadece sonbahar rüzgarının dallarda ışırdayan sesi. Hangi yöne sapmam gerektiğini bilmiyordum. Yolların her birini hava kararmadan deneyecek gücüm de kalmamıştı, vaktim de. Siz hiç kayboldunuz mu? Ayşe Kulin'in yeni romanı Dönüş, bir genç kadının duygularını sarmalında önce kaybolmasının sonra kendisini bulmasının hikayesi. Zaman okuldur, biz orada öğreniriz. Zaman ateştir, içinde yanarız biz. Delmore Schwartz. Derya, kaybolmak. Kayboldum. Zeytin ağaçlarının arasında kıvrılarak akarken karşıma aniden üçe ayrılan bir çatal çıktı. Toprak yollar doğuya, batıya ve güneye doğru uzanıyordu. Civarda ne bir tabela vardı, ne bir işaret, ne de gidip adres sorabileceğim evler veya insanlar. Bir köpek bile yoktu görünürde. Sadece sonbahar rüzgarının dallarda hışırdayan sesi. Hangi yöne sapmam gerektiğini bilmiyordum. Tozlu yolların her birini hava kırarmadan teker teker deneyecek gücüm de kalmamıştı vaktimde. Arabadan indim. Çaresizlikle dört bir yanıma bakındım. Hiç tanımadığım yörenin tozlu dağ yollarında kaybolmuştum. Kilometrelerce ötedeki bir dünya metropolünde, tam da hayatını fırsatını yakalamışken, her şeyi tepip, düzenini bozup yollara düşen bir aptal da işte bunu hak ederdi. Kaybolmak, sadece dağ yolunda değil, yanıtını bilmediğin soruların, acı veren anıların, hakim olamadığı olayların içinde de kaybolmak. Neden? Bir şapka kutusu yüzünden. Şu anda Ege'nin dağ yolunda kaybolmamın sebebi bir şapka kutusudur. Her şey gözümün o kutuya takılmasıyla başladı. Singapur'a gitmeye hazırlanırken yolumun bambaşka bir yöne akmasına, hasır şapkamı ezilmemesi için anneme ait bir şapka kutusuna koymaya kalkışmamın neden olacağını, yaşamımın bir yuvarlak karton kutu yüzünden seyir değiştireceğini söyleseler gülerdim herhalde. Oysa ne kadar da sık duymuştum aile büyüklerinden kaderimizi tesadüflerin yönlendirdiğini. Başıma gelecekleri bileydim, anneannemin tekrarlayıp durduğu sözlere saçmalık gözüyle bakar mıydım hiç? Kaderci aileme rağmen hedefe ulaşmayı şansa hiç bırakmamıştım ben. Büyük boyutlu ilk işimin Whitchapel Galeri'de sergilenmeye değer bulunmasının tesadüfle şansla hiçbir ilgisi yoktu. Kendimi East End'de galerilerin birine kabul ettirebilmek için ne gerekiyorsa yapmıştım. Fakültede ve atölyede deli gibi çalışmamın yanı sıra doğru yerlerde bulunmuş, doğru insanlarla tanışmış, doğru ipleri çekmiştim. Tüm bu çabalarımın meyvesini nihayet toplamak üzereydim. Hayatımın fırsatı, yapıtlarımın çok önemli bir sanat eleştirmeninin dikkatimi çekmesiyle çıkmıştı önüme. Saygın bir sanat dergisine sadece işimin değil, benim de farklı olduğumu anlatan bir yazı yazmıştı adam. İçindeki çığlığı işine yansıtabilen çok değişik bir sanatçı bu genç kadın. Sanki büyük bir yaralı kuş, malzemeyi kanat çırpışlarıyla paramparça ediyor. Sonra tekrardan birleştiriyor, bütünleştiriyor, devasa bir acı gibi dikiyor ayağı. Uzaktan bakınca mermer dahi sanabilirsiniz yapıtını. Oysa son derece hafif, kırılgan ve yırtılmaya hazır bir malzeme. Kağıt. Artistin becerisinde çileyi asaletle çekmeyi bilen bir ırka mensup olmasının payı olduğunu düşünüyorum. Hakkımdaki olumlu yazıda çile çekmesini bilen bir ırka mensup olmamdan çok, İstanbul'un görsel sanatta parladığı ve çeşitli başka nedenlerle pek moda olduğu bir dönemden geçiyor olmamızın payı vardı. Yüzyıllardır oburca tüketen zengin batı ülkeleri, içine düştükleri ekonomik kriz sonucunda dünyadaki diğer ülkelerin yeraltı zenginliklerinin dışında kültürleri bulunduğunu da fark etmişler, gözlerini bulundukları noktadan azıcık daha doğuya çevirmişler ve son yılların parlamaya başlayan yıldızını ya da pazarını diyelim keşfetmişlerdi. Onca zamandır görmezden geldikleri ülkenin sanatını şimdi merak ediyorlardı. Müziğimizi, resmimizi, edebiyatımızı da. Geç kalmışlardı. Ama olsun varsın. Şikayet hakkım yoktu çünkü. Benimle ilgili bu yazıdan sonra gerisi çorap söküğü gibi gelmişti. Bugüne kadar ancak ünlü sanatçıların sergi açılışları için gittiğim galeride, yakında benim de iki ayrı işim sergilenecekti. Stephen Marking'in yazısında söz ettiği gibi bir kuşa benzerliğim olağandı. Ama ilk kez kanadı kırık, aciz bir kuş değil de yükseklere doğru kanatlanmış bir kuştum. Whitechapel'da sergiye katılmam kesinleştiği anda ev, atölye ve sergi alanı arasında deli gibi koşturmaya başladım. Bana verilecek yeri görmek ve ölçmek için elimde mezura ile kim bilir kaç kere gittim galeriye. Hocalarıma akıl danışmak için kapılarını tırmaladım. Yetmedi, görüşüne güvendiğim sanatçı arkadaşlarıma başvurdum. Sabahlar erkenden kalkıp daha önce yapmış olduğum işlerimin önünde saatler harcadım. Her açıdan resimlerini çektim. Yeni bir yapıt hazırlamak için yeterli vaktim olmadığından elimdekilerle yepyeni bir konsept yaratmalıydım. Yapıtlarımı o konsepti yansıtır hale getirmeliydim. Her an deprem bekleyen bir şehirde doğup büyüdüğüm için bu konuda duyarlıydım. Deprem korkumu yansıtmalıydım yapıtıma. Deprem sonrasının perişanlığını, kırılganlığını... Yok, hayır, karamsal olmamalıydı eserim. İyimser, aydınlık, sevecen olmalıydı. Anadolu'dan izler taşımalı, yüzyılların birikimini yansıtmalıydı. Ait olduğum kimlik ilk kez köstek yerine destek olacaktı bana. Aslında o ana kadar köklerime özel bir düşkünlüğüm olmamıştı. Ama madem şu sıralar doğulu kimliklerin yıldızı yükselmedeydi kibirli kıtada, elbette istifade etmeliydim Londra'da yaşayan bir Türk olmamdan. Günlerce düşündüm. Kitaplar karıştırdım. Sanat sitelerinde dolandım ve sonunda buldum. Umut. Konsepti umut olacaktı. Yeniden diriliş, küllerinden doğma, asla yenik düşmeme. Tüm bu saydıklarım doğduğum ülkenin her an deprem ve darbe beklentisiyle yaşıyor olmasına ve her deprem ve her darbe sonrasında umutsuzluğa direnişine de uygun düşüyordu. Benim işimi yapanlar tanınmak isterler. Sadece yaşadıkları ülkelerde değil, çok geniş coğrafyalarda tanınmak. Kitap gibi binlerce, on binlerce, yüz binlerce satılmaz bizim ürünlerimiz. Ancak tek bir tane. Üç boyut yapılar uygun bulunacağı bir alana, bir meydana, bir bahçeye, geniş tutulmuş bir bina girişine konulmak üzere satın alınır ancak. Elimize geçecek payı iyi değerlendirebilirsek, değil aylarca, birkaç yıl dahi idare etmek mümkün olabiliyor diyordu bilenler. Ah, nerede o günler? Gücümüz sadece hayalini kurmaya yettiği umutlu günler, bir gün bana da nasip olur mu diye düşünürken ve eğer bir yapıtımı satabilirsem, gelişmekte olduğunu bildiğim yeni baskı tekniklerini öğrenmek için Japonya'ya gitmeyi düşlerken, şans parlak pullu bir balık gibi kucağıma düşmüştü. Kim bilir, belki de önemli bir galeride sadece yer almakla kalmayacaktı, satılacaktı da yapıtlarım ve işte o zaman ver elini Japonya. Uzun süredir hiç olmadığım kadar mutluydum. Yerimde duramaz olmuştum ve son günlerin yorgunluğuna bir de yaklaşmakta olan serginin heyecanı binmişti. Açılışa kimleri çağıracağım, ne giyeceğim, saçımı kestirsem mi, çarpıcı olsun diye kızıla mı boyasam? Lisede öğrenciyken bir kez de mavi boyamıştım saçlarımı sırf babamla annemi ifrit ettirmek için. Her yıkandığında rengi atan saçlarımla birkaç hafta papağan gibi dolaşmıştım. Hiç kızmadıklarını görünce boyadığıma pişman olmuş, bu kez kısaca kestirmiştim saçlarımı. Ergenlik dönemine giren kız çocukları neden özellikle de annelerinin canını yıkmak ister illa? Annemi kızdırmayı iş edinmekten vazgeçeli uzun zaman oldu. Hatta üzülmesine gayret bile sarf ediyorum artık. Babam görse ne sevinirdi. Ama babam yok ki. Esrarengiz bir şekilde kayboldu koca dünyanın içinde. Annemi ve beni terk ettiğinden beri kayıp. Önceden canımı çok yakan bu duruma şiddetle isyan etme halim geçti. Madem babam öyle tercih etti, ne hali varsa görsün. Böyle diyorum ama açılacak olan sergide yapıtlarımın önünde fotoğrafçılara poz verirken beni göremeyeceği için ta en derinde kalbimin bir yer sızlıyor, ince ince. O beni çocukluğumda sürekli sorun yaratan bir kız olarak bildi. Başarıma da şahit olsun isterdim. Sergileyeceğim işleri tamamlayıp açılışta giyeceğim giysiyi bulmak için kendimi sokaklara vurduğum hafta Londra'nın meşhur yağmurları da bastırmaz mı birden? Sonbahar bütün hışmıyla geldi. Neredeyse 10 gün durdurak bilmedi ne rüzgar ne de yağmur. Sonra rüzgar, yağmur ve ben son hızımızdayken birdenbire eş zamanlı olarak durduk. Rüzgar düştü, yağmur dindi. Ve bilgisayarıma bir mesaj geldi yeni kocasıyla tatile gelmiş olan annemden. Aceleyle, çalı parmak yazılığı belli olan savruk telaşlı bir mesaj. Deryam, Singapur'dayız. David çok hastalandı. Bali'den Singapur'daki Tropikal Hastalıklar Hastanesi'ne naklettiler. Öldürücü bir virüs kapmış. Ateşi 3 gündür 40 civarında seyrediyor. Her tarafımda kırmızı lekeler var. Çıldırmak üzereyim. Çaresizim. Lütfen hemen gel. Otelinin ve hastanenin adını, adresini yazmış, şaşırdım kaldım. Annem bu kez de Bali'deydi tatilde David'le. Zaten David de dünyanın dört köşesini gezmek için evlenmiş gibiydi. Hep hayalini kurduğunu söylediği gibi, kocasıyla sakin bir hayatı değil, uçakları ve beş yıldızlı otelleri paylaşmaktaydı o gün bugündür. David, bu nazlı, kırılgan ve kaprisli kadını mutlu etmek için gezegenimizi arşınlayıp duruyordu. Adamın sonunda hastalanması bunca yol yorgunluğunu hesaba katarsak normaldi. Daha birkaç önce anneme, abartmıyor musun bu seyahat merakını, ikimiz de bir uçak terminalinden toplanacağız bir gün, demiştim. Uçarken geçmişi düşünmüyorum diye yanıtlamıştı. İşte şimdi geçmişi düşünmemek için iyi bir neden geçmişti eline. Ölümün eşiğinde bir koca. Ama David gerçekten hasta mıydı acaba? Bu haber annemin bana karşı kullandığı bitmek tükenmez duygu sömürülerinden biri olabilirdi. Belki de şu anda bilmediğim bir nedenle beni istiyordu. En büyük ihtimal Bali'den Singapur'a geçmişlerdi ve oradaki otelde evde kalacağından korktuğuna kızına uygun bir genç adama rastlamış olmasıydı. Bir bahaneyle çöp çatanlık yapacaktı. Çöp çatanlık yerleri anneme davulun illa dengini vurması gerektiğine inanan Çerkes kökenli ailesinden gelmişti. Demoda inançları hala şiddetle savunan tutucu anneannemin kızıydı ne de olsa. En iyi evlilikler ailelerin onayıyla yapılırmış. Madem öyleydi, kızlarının ailecek içtenlikle onayladıkları ilk evliliği neden yürümemişti o halde? Bu soruyu annem ve babamın boşanmalarının ardından ne zaman sordumsan anneanneme duymamazlığa gelip başını öteki yana çevirir hep. Annemin beni yanına çağırmasının bir başka nedeni de David'le baş başa kalmaktan sıkılması olabilirdi. Ne de olsa pek sık ve pek çabuk daralan bir yüreğe sahipti annem. Uzak ihtimal ama okuma gözlüğünü ya da her gün aldığı ilaçlarından birini evde unutmuş da olabilirdi yolculuğa çıkarken. Yapmadığı şey değildi çünkü. Evinde unuttuklarını önemine göre birisi ya da bulunduğu yere postalar ya bizzat götürdü. Kısacası annem alışmıştı şımarmaya. Acılar kraliçesi annemin ufak tefek şeyler üzülmesine hiç izin vermezdi. Karısına böyle düşkün ama onu anlatmaktan geri kalmamış olan babam. İkinci kocası el üstünde tuttuğuna göre onu bir ikinci mesaj her an gelebilirdi. Gelirken komedinin ikinci gözünde unuttuğum gözlüğümü de yanına alıver canım gibisinden. Bu kadar şüpheci ve kötü niyetli olmamalıydım. Belki de sahiden hastalanmıştı kocası. Ama sırım gibi adamın ölme noktasına gelmesi inandırıcı olmaktan uzaktı. Hastalandıysa da herhalde sadece gribe yakalanmıştı David. Bu nedenle ilk işim anneme şöyle bir mail atmak oldu. David kaldığınız lüks otelde öldürücü mikrobu nereden bulmuş? Yanıtı birkaç dakika içinde düştü posta kutuma. Denize girmeye gittiğimiz kumsalda sivrisinek sokmuş. Denguya virüsü kapmış. Doktor önce ölüm tehlikesini atlattığını söyledi ama sakat kalma ihtimali varmış. Bittim ben kızım, mahvoldum. Beni yalnız bırakma. Geleceksin değil mi Derya? Acele internete girip araştırdım. Aman tanrım, abartmamış annem, tüm yazdıkları doğru. Kendine karşı aşılamayanları insafsızca davranan iğrenç bir virüsmüş bu. En çok sivrisineklerle buluşuyormuş. Ölümden sırtanların felçli kalma ihtimali varmış. Ürperdim. Saatime baktım. Aradaki saat farkına göre uykuda olması gerekiyordu annemin. Hele de gündüz saatlerini hasta başına geçiriyorsa. Ama orada sabahın üçündeyken bana posta attığına göre ayaktaydı. Uyku tutturamıyor bir demek. Acıdım anneme. Bir mesaj dağıtarak uyanık olduğuna göre telefon etmesini istedim. Az önce çalan telefonumu açtım. Annemin ağlamak sesini duydum. Deryacığım. Konuşmadı. Hıçkırarak ağlamaya başladı. Anne, ne olursun ağlama. Her şey yoluna girer, merak etme. Hiçbir şey yoluna girmiyor Derya. Ben ne şanssız bir kadınım. Tüm felaketler beni buluyor. Böyle konuşup kötü enerjileri üstüne çekme. Hayatımı tam düzene soktum diyordum. Başıma gelene bak. David'in son durumu nedir? Ateşi düşmedi mi hala? Ateşi hep yüksek ama bugün akşama doğru ilk defa kendine gelir gibi oldu. Gözlerini açtı, konuştu. Ateşi düşse bile daha en az 2-3 hafta yolculuk yasak, kan değerlerinin yükselmesi lazımmış. Hastalığın tahribatını henüz tam olarak bilemiyorlar. Bir sürü tahlil yapıyorlar her gün. Sen ne zaman aldın biletin? Geliyorsun değil mi? Bir sessizlik oldu. Anneme sergiden söz etmeye geçirdim. Aklımdan. Benim için burada bu kadar önemli bir gelişme olmaktayken, hayatımın fırsatını yakalamışken, gerçekten yanımda olmam gerekiyor mu diye sormak istedim. Yeniden ağlamaya başlayınca vazgeçtim. Hemen ayırtacağım yerini. Saatini haber veririm sana. Sıcağa geldiğini unutma. Ona göre hazırla çantanı. Mutlaka güneş gözlüğü hatta güneş şapkası al yanına. Ne söylüyorum ben? Sen hemen gel. Eksiklerin olursa alırız buradan. Biraz daha konuşup kapattık telefonu. Ben daha fazla bilgi edinmek için yeniden internete girdim. David hala hayatta olduğuna göre ölüm tehlikesini atlatmıştı. Ama bundan sonra uzun ve meşakkatli bir iyileşme süreciydi. Annemin morali sıfıra vurmuştu kesin. Yanına gitmek onu çocuk teselli eder gibi bir sevgiyle sarmalamak şart olmuştu. O sayfayı kapatıp Singapur'a uçan hava yollarına baktım o kez. Bir gün sonrasını ancak aktarmalı bir uçak bulabilirdim. Yerimi ayıttım. Pazartesi sabahı uçuş, bir sonraki pazar dönüş. Benim için altın kıymetinde bir haftayı, annemin ruh sağlığını feda ediş. Fedakar evlat, ben. Annemin yolculuğu evinin temizliğiyle ilgilenen İspanyol kadının da memleketine, yeğeninin düğününe gitmesine denk getirildiğinden, annem yokluğunda evindeki çiçekleri sulamam için anahtar bırakmıştı bana. Haftada bir gün evin içindeler. İki kere de cam mekanda duranlar sulanacaktı. Şimdi ben bir haftalığına gittiğime göre hepsini tam gitmeden önce iyice sulardım. Cam mekandaki saksıları da su dolu taslara oturturdum. Bir haftacık idare ederlerdi artık. Beni arabayla havaalanına götürecek olan ev arkadaşım Linda, çiçeklerini bir gece önce sula demişti. Annenin evine gideceğiz diye yoğun trafiğe sokma beni. Söylene söylene yastığının altında duran valizden yaz soğunu tıkıştırdım, yazlıklarımı çıkardım. Aralarından bir yazlık pantolon, bir etek, birkaç tişört seçtim. Bumburşuk olmuştu hepsi. Aceleyle ütüledim. Birkaç adet iş çamaşırını da yaydım yatağın üzerine. Kremlerimi, rujumu, göz kalemlerimi bir poşete doldurdum. Küçük bir valiz hazırladım. Kapının arkasında asılı duran hasır şapkamı üste koyacaktım. Sığmadı, zorlayınca kenarda kırılacak gibi oldu. Dünyanın parasını vermiştim şapkaya geçen yaz. Onu koymadan kapattım valizi. Linda kapının önünde belirdi. Hazırlanmışsın? Evet, bunu da sığdıramadım, baksana. Hasır şapka büyük sarı bir kuş gibi azametle yatıyordu valizin üzerinde. Onu da elinde taşıyıver. Hiç sevmem salkım saçak seyahat etmeyi. Bir şapka alırım gerekirse oradan. Güneş dayanılır gibi değilmiş. Ama odamda şapkacı dükkanına dönecek yakında. Hani sen çiçek sulamaya gidecektin? Diye sordu Linda. 5 dakikacık duramaz mısın yarın annemin evinin önünde? Mesele 5 dakika durmakla bitmiyor. Oraya uğrayacaksak en az 40 dakika daha erken çıkmamız lazım. Şimdi caddeler boşu. Atla arabaya gidiver hadi. Bencil İngiliz. Omuzlarıma yağmurunu atıp çıktım evden. Az ileride park edilmiş arabamızı gördüm. İri bir fareyi andıran ikinci el koyu gri Ford'u paralarımızı birleştirip almıştık Linda'yla. Her tarafı dökülüyordu. Ama hafta sonu gezmeleri ve atölyelerimizi ıvır zıvırımızı taşımak için ideldi. Işıklar içinde Albert Bridge Köprüsü'nden geçip annemin oturduğu mahalleye doğru yollandım. Park yeri bulmak bela bu şehirde. Sokaklarda dört döndükten sonra ceza yemeği göze alıp bıraktım arabamı. Kim bilir kimin arabasının yerini. Bir kuşu gidip gelecektim nasılsa. En fazla 10 dakika sürerdi benim yıldırım hızıyla çiçek sulamam. Fırladım arabadan, koştum annemin evine doğru. Tam kapıyı açarken hatırladım alarmı unutmamam gerektiğini. Karanlıkta el yordamıyla elektrik düğmesini yaktım. Doğum yılım olan şifreyi tuşladım ve kapattım kapıyı. Ev havasızdı. Yağmurluğumu antrede bir iskemlenin üzerine savurup mutfağa koştum. Aceleyle bir kova arandım. Bulduğum kovaya tepeleme su doldurup önce aşağı katın çiçeklerini suladım, sonra da kış bahçesindekileri. Üst kattaki cam mekanda duran birkaç saksı sona kaldı. Kova elimde yukarı çıktım. Annemin girmekten hep çekindiğim yatak odasına girdim. Işığı yaktım ve tuhaf bir duyguya ilk kez uzun uzun baktım David'le birlikte uyuduğu geniş yatağa. Başucundaki komedinin üzerinde kocaman bir çerçeve içindeki kardeşimle benim resmimizi görünce gülesim geldi. Her gece onları mı dikiyoruz biz bu köşeden? David rahatsız olmuyor mu üvey çocukların üzerine dikilmiş bakışlarından? Gözlerimle odayı tararken çok tanıdık geldi her şey. Neredeyse İstanbul'daki evimizin düzeninde yerleştirilmiş yatak odası. Yatağın karşısında aynalı dolap, başuçlarında birer komodin, yatağın dibinde uzun bir puf, sol tarafta annemin tuvalet masası, sağ tarafta karşılıklı iki koltuk. Hiç bu gözle bakmamıştım bu odaya daha önce. Meğer 20 yıl boyunca babamla yaşadığı İstanbul'daki yatak odasını yeniden yaratmış annem. Babam kapıdan kafasını uzatıverecekmiş gibi bir hisse kapıldım. Ya da ben onlar birlikteyken hep yaptığım gibi sapı odalarına dalıp aralarına yatıvereceğim. Kazık kadar kısken bile babam gıdıklayacak beni. Kıkır kıkır güleceğim. Anneme sokulup şımarıklıklar yapacağım. Yaşarken kıymetini hiç bilmediğim günler. Yine yüreğimde bir yer sızladı inceden. Kovayı annemin banyosuna su doldurup odanın sonundaki cam mekana yürüdüm. Oradakileri sulamak için. İşim bitti. 10 dakikayı bile bulmadı çiçek sulamam. Allah vere dedim içimden. Arabama bir ceza bileti konmamış olsa. Yatak odasının ışığını kapanmadan odaya son bir kez bakarken gözüme gardırobun üzerinde yuvarlak şapka kutusu çarptı. Onu oradan indirirsem, içindekileri boşaltıp kutuyu yanıma alsam, yarın yola çıkarken hem asır şapkamı koyardım içine hem de el çantama sanayan ıvır zıvırı. Yolda okuyacağım kitabımı, gazetelerimi, makyaj çorbamı mesela. Böylece şapkam hem ezilmezdi hem de elimde kalmazdı. Tuvalet masasının önündeki puğu çekeleyip üzerine çıktım, uzanmaya çalıştım kutuya. Beceremedim. Bir askı aldım dolaptan, kutuyu askıyla önce çekmeye çabaladım. Kutu başımın üzerinden uçup yere düştü ve içeridekiler yerleri savundu. İndim puftan, yerdeki kargaşaya baktım. İç içe duran 2 adet şapka, şu bej güllü şapkayı annem David ellerini kendi kağıda giymişti. Zarflardan fırlamış resimler ve eski mektuplar. Çömelip toplamaya başladım yere saçılanları. Annem üşenmemiş, eski fotoğraflarımızı da getirmişti buraya kadar. Üzerinde adım yazılı zarftan dökülen fotoğrafları kucağımda biriktirdim ve teker teker hepsine bakmaya başladım. Ben bebekken çekilmiş fotoğraflarım, ilk adımlarım, ben anneannemin kucağında, ben büyük babamın dizlerinde, ben yuvaya başladığım gün, ben yeni doğan kardeşimle birlikte, ben ilkokula başlarken ve yine kardeşimle birlikte çekilmiş sürüyle resim. Bazı aile resimlerinde babam da vardı. Annem olgun davranıp eski kocasının kafasını bir makasla kesip çıkartmamıştı fotoğraflardan. Aferin. Babamın bulunduğu fotoğraflara uzun uzadıya baktım. Yakışıklı, güzel gözlü, aydınlık gülüşlü. Allah'ın cezası babam. Ne kadar özlemişim seni. Londra'ya geldiğimiz günlerde olsaydık annemin senin mektubunu paraladığı gibi ben de senin resimlerini paralar, ufacık parçalara bölerdim. Zaman tahmin etmiş olmalı acımı. Aklımdan geçirdim ama yapamadım. Tersine resimleri yüreğimin üzerine bastırdım. Yüzüme gözüme sürdüm. Ah baba, neredesin? Hangi cehennemdesin? Nasıl yok sayabildin beni? Bunu hak etmek için ben sana ne yaptım? Mızmız annemden kaçışını anlıyorum da beni niye terk ettin? Handan cadısına sana kızını dahi unutturacak kadar mı aşık oldun? Beni aramadığına, özlemediğine göre öyle olmalı. Oysa ben sensiz geçen bunca zaman sonra dahi, bak seni hala seviyorum baba. Resimleri aceleyle zarflara tıkıştırıp bir kenara koydum. Singapur dönüşü bir gün gelip uzun uzun bakmalıydım bu resimlere diye düşündüm. Yere saçılmış diğer zarfları toparlamaya başladım. Benim annemin yolculuklarımda attığım birkaç kart, bilgisayar kullanmayı bir türlü öğrenmediği için hala mektupla iletişim kuran anneannemin bize yolladığı mektuplar, bayram tebrikleri. Aa, bunlar da ne? Bir zarfın üzerine babamın el yazısı. Bir başka zarf daha. Bir tane daha, bir tane daha. Babam tarafından anneme yazılmış sürüyle mektup. Zarfları gözlerime yaklaştırıp pullarına baktım. Hepsi İstanbul'dan Penny'nin ev adresine postalanmış. Birinin damgasındaki tarih açıkça okunuyor. 2012 yılının Ocak ayında atılmış. Allah Allah, nasıl olabilir ki? Hani bizi ne aramış ne sormuştu babam? Hani adres olsun bırakmadan yok olmuştu? Hani ondan sadece bir mektup almıştı annem. Salya sümük ağlayarak defalarca okumuştu. Ve sonra da ani bir kararla paramparça etmişti mektubu. Mektup parçalamıştı ama mektubun içeriği üzerine kazınıp kalmıştı. Öylesine kazınmıştı ki yüreğine. Babam da babam diye tutturduğum bir gün bana ezberinden okumuştu mektubu baştan sona. Öğretmeni tarafından tahtaya şiir okumaya çağrılmış bir ilkokul öğrencisi gibi önümde durmuş. Sesi titreyerek, satırları hatırlamak için gözlerini kırpıştırarak yutkuna yutkuna okumuştu annem, babamın yazdıklarını. Sevgili Eda, sana söz verdiğim gibi maddi bakımdan seni ve kızımı garanti altına aldım. Evin ve şirketin satışından elde edilenleri kuruşu kuruşuna hesabına yatıracağım. Şimdi aramızdaki şartları yerine getirme sırası sende. Anlaştığımız gibi beni bundan sonra ne arayın ne de sorun. Yeni bir hayata başlarken geçmişimle tüm bağımı koparmak istiyorum. Evet, suçluyum. Beni bağışlayamayacağınızı da biliyorum. O yüzden en doğrusu birbirimizden tamamen kopmamız. Yarısından çoğunu yaşamış olduğum tek bir hayatım var. Kalan kısmını keyfimce yaşam arzusunu anlayış gösterdiğin için teşekkür ederim. Dilerim en kısa zamanda sen de kendi kıymetini bilecek birini bulur, yeni bir hayat kurarsın. Kızıma şu anda açıklama yapacak gücüm yok. İleride onunla yüzleşme gücünü bulduğumda beni anlayacağına eminim. Her ikinizi de seveceğimi bilin. Her ikinize de bütün kalbimle mutluluk diliyorum. Tam böyle değilse de çok benzer cümleler kurmuştu. Nihayet sustuğunda, yaşlı gözlerinde ne diyorsun gibi bir ifadeyle yüzüme bakıyordu. Doğru olamazdı bu. Babam böyle biri değildi. İnanmamıştım anneme. Mektubu görmek istemiştim. Söyledim ya sana, o hırsla paramparça ettim mektubu. Kağıt bin bir küçük parça halinde uçup dağıldı odaya. Ondan ben de hiçbir şey kalmasın istedim. Elektrik süpürgeyle süpürdüm sağa sola saçılmış kağıt parçalarını, demişti. O kadar perişan görünüyordu ki, o kadar kolu kanadı kırıktı ki, yerimden fırlamış, koşup sımsıkı sarılmıştım anneme. Üzülme anne, niye etmişsin? Madem öyle, cehennemin dibine kadar yolu var. O bizi istemiyorsa biz onu hiç istemeyiz. Sesim inandırıcı değildi. Üşü görünmeye çalışıyorum ama aslında annemden de perişan haldeydim. Hıçkırıklar boğazıma takılıp kalmıştı. Avaz avaz ağlamak istiyorum ama sesim çıkamıyordu. Boğazıma birkaç tıkaç tıkanmış, nefes almamı engelliyordu. Tıpkı kardeşimin ölüm haberini aldığımda olduğu gibi. Ölümü soğuk eli bir kere daha sıvazlamıştı sırtımı. Doğduğum günden öldüğü ana kadar için için kıskanıp nefret ettiğim kardeşim. Artık hayatımda hiç olmayacağını öğrendiğimde duyduğum pişmanlık ve keder nasıl dilsiz etmişse beni, nasıl nefesimi kesmişse, samimiyetle ben de ölmeyi dilemişsem, o anda da nefes almamı engelleyen bir demir pençe gırtlağımı sıkıyordu. Ölmek istiyorum. Babama yaptığım şımarıklıklar, kaprisler, tutturmalar. Ah tanrım, zamanı geri gönderebilsem, her şeyinden başlayabilsem. İçim yanıyordu. Bu yangını söndürecek sevdiklerim de yoktu bu kez. Hani nerede kardeşim canın yokluğunda beni gecelerce koynunda, kollarında uyutan anneannem? Nerede onun ölümünde hiçbir suçum olmadığını bana anlatabilmek için sabahlara kadar dil döken büyük babam, babaannem? Tanrım, ne kadar yalnızdım. Annem kardeşimin önünde olduğu gibi paramparçaydı. Beni toparlayacak, teselli edecek halde değildi. Ve şimdi yanımda bu perişan anneden başka kimse yoktu. Sadece Penny. Penny ne bilirdi ki bize dair? Bizim çektiğimiz acıdan ne anlar elin İngiliz'i? O annemin gençlik arkadaşı. Babamdan çok önce girmiş annemin hayatına. Babamı az tanır, beni de öyle. O mu teselli edecek bizi? O mu toparlayacak parçalarımızı? Dilimizi bile konuşamazken. Mektuplar elimde doğruldum yerden. Annemin yatağının ucuna oturdum. Bana yalan söylemiş annem dedim yüksek sesle birkaç kere. Ama neden? Neden bir anne kızını babasından ayırmak ister? Kendisini aldatan kocasından intikam almak için mi? Babamı haince cezalandırırken beni de cezalandırdığını farkında değil miydi bu kadın? Ya benim küçücük bir çocukken kardeşim ölümüyle yaşadığım duygusal travmaya beni babasız bırakarak eliyle bir emsini daha etkilemiş olduğunu? Bu kadar bencil, hain ve kendisine dönük olamaz annem. Bana karşı bu kadar umursamaz, bu kadar kayıtsız olamaz. Olamaz ise babamdan geldiği besbelli bu mektuplar da neyin nesi? Londra'ya geldiğimizden beri ilk kez sırasıyla düşünmeye çalıştım yaşadıklarımızı. Nefes nefese koştururken pek çok şeyi kaçırmışım gözden. Aslında annemin abuk subuk bahaneleriyle ilk yılımızda sık sık ev değiştirmelerimizi, yine yaz tatilini İstanbul'da geçirmemek için uydurduğu sudan sebepleri garipsemiştim. Ama hepsinin içinde bulunduğu ruh haline vermiştim. Birazdan mektupları okumaya başladığımda anlayacaktım asıl çevirdiği dolapları. Mektupları yatağın üzerine istifledim, ayakkabılarımı çıkartıp yatağa oturdum. Boşçu lambasını yaktım ve gerçekle yüzleşmeden önce sırtımı annemin pufla yastıklarına dayadım. Yine böyle yastıkları yan gelmiş yaslanmışken hayatımın bir başka acı gerçeğini öğrendiğim an dönmüş gibi gözümün önüne geldi. Hiç unutamadığım o gün anısı hala uykularımı böler bazı geceler. Birinci ayrımın sonu sayfa 26.